Ayrım 3, sayfa 19. Mumları sönmüş gibi sonsuzluğu ilk sırrın. Elbet bir gün bitecek gözlerinde bu hüzün. Toz pembe bir hayatın asılıp suçlarını, saçlarını. Billur gözlü kızlarla dört nala koşacağız. Bir hüzünlü geceden bir büyülü yarına. İzmir. Gök kızıl, deniz mavi, yer siyahtı. Havada küstah ve sabırsız bir telaş dolaşıyordu. Kosmidis Efendi, Ermeni mahallesinden yükselen dumanların denize uzanan hırçınlığından ürktü. Koşarak Aya Stefanos Kilisesi'ne ulaştı. Görünürlerde kimse yoktu. Daha fazla bekleyemezdi. Merdivenleri çıkıp kilisenin çan halatına asıldı. Bir vakitsiz ikazın nasıl bir heyecan yarattığını çocukluğundan öğrenmiş, yaşam sıkıntılarında bu ikazın sıklığıyla titremişti. Yine titriyordu. İkindinin yaklaştığı vakitti. Hızla aşağı indi. Kilise bahçesinin köşesinden Müftü Camii görünüyordu. İkindi okunmuştu ve akşama daha çok vakit vardı. Cami avlusuna girdiğinde genç bir görevli basamakları siliyordu. Kosmidis Efendi'yi görünce şaşırdı. Ne olup bittiğini anlayamamış ancak kötü bir şey olduğunu fark etmişti. Kosmidis tek kelimeyle işi anlatabilmişti. Genç görevli hemen şerefeye çıktı ve tecrübeli olamayan bir sesle ezana başladı. İki vakitsiz ikazın sesleri birbirine karıştı. İkisinin de daveti aynıydı. İzmir yanıyordu. Önce ezan sustu, sonra çan sesleri. Genç müezzin ve Kosmidis Efendi göz göze geldiler. Bir sessiz hüzün mutabakatında ikisi de mahcuptu. Bilmedikleri bir sırrın vaveylasını tebliğ ediyorlardı. Bu tebliğ kısa ve haindi. İzmir hakikaten yanıyordu. İskeledeki telaş giderek hızlandı. Günlerdir artan kaçışın heyecanı bütün ağırlığıyla hissedilmekteydi. Ege'nin çeşitli kentlerinden yola çıkıp İzmir sahillerine gelenler, kayıklara atlayıp bir an önce engin denizin ufkuna açılmak istiyorlardı. Yangınla birlikte telaş ve endişe artmış, kaçabilecekleri bir kayıt bulamama korkusu yüreklerinde fırsatçı bir engerek gibi çöreklenmişti. İzmir korkuyordu. Sevinenler bile hüzünlüydü. Mustafa Kemal'in otomobili İzmir sokaklarına girdi. Yanında Fevzi Paşa oturuyordu. Salih Bozok bir adım öndeki koltuğa eğreti yerleşmişti. Gözü pek bir muhafız, hepsinin sorumluluğunu yüklenmiş gibi sert bir ciddiyetle çevreyi kolluyordu. Şoförün her hareketini önceden kestiren merak ve ısrar içinde yolları, köşe başlarını ve meydan kuytuluklarını dikkatle süzüyor, her defasında sıkıca kavradığı kabzayı biraz daha emniyet hissiyle sıkıyordu. Arkadan gelen otomobillerin pencerelerinden dışarıya sarkan yüzler gergindi. Biraz meraklı, biraz tedirgin bakışlarla çevreyi kolluyorlardı. Parmaklar tetikteydi. İçlerinde biraz güven, biraz endişe vardı. İzmir'in kurtuluşunu kutlayan sevinçli hazlar, sanki bir kötü ihtimalin telaşlı hisleriyle karışmış gibiydi. Bu telaş, yol boyunca saklanması gerekli yorgun bir tedirginlik hissiydi. Başındaki fesi hafif külhani edayla geriye atmış, koyu esmer tenli şoför sadece yola bakıyor, bu keskin dikkat yoğunluğuyla şaşırtıcı bir seyir güzelliği sergiliyordu. Yandan bakıldığında yorgun yüzü, sahtiyan alnı, iri etli dudakları baygın bakışlı Nefertiti'nin çehresini andırıyordu. Terliydi. Güneşin dik ışıkları altında bu nemli deri hemen fark edilen şişkin bir parlaklığa kavuşmuştu. Diğerleri kalpaklıydılar. Kalpaklar kaşlarına kadar indirilmişti. Hepsinin aynı şekilde kalpak giyişi rastlantı olamazdı. Başta Mustafa Kemal olmak üzere hiçbirinin alnından bir şey görünmüyordu. Kaşlar ile kalpak öpüşür gibi yakındılar. Mustafa Kemal başını sahile çevirdi. Uzak mavilerin insanı çocukluğuna götüren bir tesiri vardı. Göz bebeklerindeki bütün seyir keyifleri bir sihirli müdahaleyle derlenip toparlanmış ve telaşlı kaçışın sıkıntılı manzaralarına takılmıştı. Her sahilin gerisinde bir şehir velvelesi vardır. Mustafa Kemal bu velveleyi Fikriye'den dinlemiş ve içinde en sevinçli günlerinde bile bir telaşlı hatırlayış korkusu yaşamıştı. Bu korkuyu omuzlarından tutup sakin tabiatlı bir sahil keyfinin esintili konaklarına götürmek istedi. Mustafa Kemal eski Simirna yalılarına sırtını dönmüş, duygularının bütün hasretli sabrıyla bakışlarını bir hayal aleminin hasretine çevirmişti. Mor kaftanlı Selanik'teymiş gibi mutlu duygularla sevindi. Beyaz Kule'den çıkıp Yalılar Caddesi'nin işlek sahillerine doğru yürüdüğü hissine kapıldı. Bu büyülü davetin keyfinden kendini kurtarıp etrafına bakamıyordu. Büyülenmiş gibiydi. Sanki yüzlerce kilometrelik bir uzaklığın bilinmez mesafesini kaldıran bir elin avucuna düşmüş gibi bitkindi. Gözlerini kapadı. Fikriye'nin hatıralarını tazeledi. Bütün mesafeleri aşmış, Selanik sahillerinden sıyrılıp İzmir'in kordonuna gelmişti. Güldü. Bu gülüşün gizlediği zihin telaşını kimsenin fark etmesini istemiyordu. Sahile koşuşan insanlar, neredeyse bir küçük teknede bir kenti taşımak isteyen telaşın avucunda kıvranıyorlardı. Gülüşlerine hüzün kapladı. Annesinin kendisine Selanik'ten kaçışını anlattığı geceyi hatırladı. Onu Sultanahmet Camii'nin kuytu bir köşesinde bulduğu vakit ne kadar sevinmişti. Sultanahmet. İkinci muhacırlar kafilesinin arasında ana kız birbirine sarılmış oturuyorlardı. Makbule açlıktan bayılma noktasındaydı. Gözleri ürkek ve donuktu. Çevresini şaşkınlıkla izliyor, olan bitene hiçbir mana veremiyordu. Sakin bir sesle kendine geldi. Al bunu, validenle paylaş. Makbule annesine sarılmış ve sesini biraz yükseltmişti. Anne uyan, yemek vakti. Zübeyde Hanım gözlerini açmış ve bütün gücünü kullanmıştı. Mustafa, her kılık hırpani, her vicdan nemli ve her cesaret yenikti. İzmir. Mustafa Kemal gözlerini İzmir'in serin sabahına açtı. Yıllar öncesinin hatıralarındaki acılar birden yok oldular. Şimdi hırpani kılıkların yerini temiz kıyafetler, nemli vicdanların yerini korkulu çırpınışlar, mağlup edilmiş cesaretlerin yerini cesaretsizlikler almıştı. Mustafa Kemal, kaçışan bu insanların yerine kendini koydu. Günlerce karda kışta, izbelerin kuytularına kadar İstanbul'da aramadık yer bırakmamıştı. Annesini kucakladığında duyduğu tek sıcaklık, yanaklarına dökülen gözyaşıydı. Fevzi Paşa'ya döndü. Göz göze geldiklerinde, her ikisi de bir karar arifesi yaşar gibi durgunlaştılar. Fevzi Paşa, babacan tavırlı bir sohbet lisanı kullanmaya meraklıydı. Galiba bu üslup şimdi tam işe yarayacak kıvama ermişti. Aklından geçeni bilmem. Üstelik bana da söyleme. Ama vicdanını rahatlatmayan hiçbir öneriye çare gibi bakma. Mustafa Kemal yüzünü sahile çevirecek tahammülü kalmamıştı. Zihni, bedeni, duyguları karma karışıktı. Çankaya'ya yerleştiği ilk geceyi hatırladı. Ankara. O gece de böyle garip bir şaşkınlık ve acı hissiyle kıvranmıştı. Fikriye, paşasının terliklerini getirmiş, pijamasını yatak ucuna koymuş ve küçük bir sorunun dehlizlerinden koskoca bir hayatın değerlerini geçirmişti. Bir imparatorluğun akıbetini imbikten geçirir gibi hünerli ve sabırlı bekleyiş içinde Mustafa Kemal'i seyretmişti. Mustafa Kemal sakin teneffüsler içinde heyecanlı günlerin telaşını yaşıyordu. Fikriye bu sessizlikten kendine pay çıkarmış, kapı pervazına alnını dayayıp ışığı söndürmüştü. Hayırlı geceler paşam. Mustafa Kemal'in sesi derinden geliyordu. Biraz evvelki imbikten geçirir gibi hünerli ve sabırlı bekleyiş kaybolmuş, köpürmüş gibi kayaları aşayan çağlayanlara benzer heyecanlarla titremeye başlamıştı. Mustafa Kemal'in sesinde sıygaya çekmekten çok hırçın arzuların gizlediği davet vardı. Neden beni yalnız bırakıyorsun? Fikriye'nin içindeki şeytanların dilleri çözüldü. El ele tutuşup yatağın ucuna oturdular. Küçük şeytanlar Fikriye'nin bağrını açtılar. Kemal'in kendisini çağıran hasretin hakkını verecek heybetli sevdayı coşturdular. Yorganı Kemal açtı, Fikriye saçlarını dağıttı ve yastığa baş koydu. İçindeki istirhamın sesini kıstı. Ne olur başka tenler uzanmasın bu sıcak döşeklere. İzmir. Otomobil Muammer Bey köşkünün önüne yanaştı. Önce Salih Bey indi. Çevreyi kontrol etti. Eli tabancasındaydı. Durumu güvenilir bulunca otomobilin kapısını açtı. Mustafa Kemal boşluğa bakar gibi huzursuzdu. Yol boyunca Rumların kafileler halinde mavnalarla kaçışlarındaki başıbozukluğu görmüş ve rahatsız olmuştu. Bu rahatsızlığın yarattığı tedirgin manzarada gözü kimseyi görecek durumda değildi. Otomobil misafir olacağı evin bahçesine girdi. Şoför usta bir manevrayla tam merdivenlerin önünde durdu. Evin merdivenlerinde Mustafa Kemal'i bekleyen genç bir kadın vardı. Latife Hanım öne çıktı. Eğilip paşasının elini öptü. Yol gösterdi. Demir korkulukların çevrelediği merdivenlerin sağ cenah basamaklarına doğru yönlendirdi. Paşa ilk adımını attı. Latife'nin ilk cümlesi tamamlandı. Bismillahirrahmanirrahim. İzmir'de akşam güleç yüzlüdür. Sabahın kokusunu derin ve şefkatli bir tebessümle hissettirir. İlk bakışta ürkersiniz. Güneşin varlığını gizleyen yürek paralayıcı bir siyah zemin yaratır. Bu zemin yarının hiddetinden korkan sakin ve sabırlı bir dehlize uzanır. Ucunda İzmir yaşar. Simirna'yı bilmeyen İzmir'i bilmiyor demektir. Sahile dik inen Simirna sokaklarının gölgesi sadece evlerin eşiklerini aydınlatacak kadar nekestir. Gençlerin ruhunda sessiz sanılan bir bekleyiş tevekkülü vardır. Simirna ihtiyarları söylenenlere pek aldırmazlar. Güneşin batışıyla birlikte keyifli bir akşam sohbeti başlar. Herkes küçük hasır sandalyelerini yan yana dizip karşı komşusuyla sohbet ederek vakit öldürür. Gençler arka bahçelerde mevsim şarkılarını söylerler. Bu akşam durum farklıydı. İkindi ile birlikte yayılan yangın İzmir'i endişeye sevk etmiş, hatta korkulu bir telaşa dönmüştü. Sokaklar bomboştu. Gerideki kilisenin çan kulesinde iri yapılı bir çocuk birden sesini yükseltti. Tekneler gidiyor. Hasan'ın henüz erkekleşmiş sesinde ne olduğunu fark etmeyen biraz hüzünlü, biraz hayretli bir seyrediş heyecanı vardı. Ezan sesiyle çan sesi birbirine karışmış, hangisinin neyi anlattığını fark etmek imkansızlaşmıştı. Evin gölgesine yerleştirdiği hasır sandalyede geriye kaykılmış keyifle oturan yaşlı kadın siyah şifonunu düzeltti. Başını iyice örtecek şekilde düzenleyip yeniden bağladı. Dağınık ve keyifli oturuşuna çeki düzen verdi. Ezanın bitişine kadar bekledi. Sonra başını açtı. Sahilden gelen sakin imbata yüzünü döndü. Mavi serinlik, kırlaşmış saçlarını yorgun omuzlarında dağıtmış, doğrusu biraz da coşturmuştu. Ördüğü atkıyı tamamlamıştı. Önümüz kış diye kendisini soğuk ikindilerin sertliğinden koruyacak şeyler örmüştü. Kıyıda köşede kalmış ne kadar yün artığı varsa hepsini toplamış, üç tutamlık çileleri bile birbirine eklemiş ve rengarenk geniş ve uzun bir boyun atkısı örmüştü. Yavaşça yerinden kalkıp karşı komşusunun camına dokundu. Ses gelmeyince durdu. Endişeye kapılması için bir sebep olmadığını biliyordu ama cama birkaç kez daha vurdu. Bu kez sessizliğin garip bir titreyişle zihninde bir korku yarattığını fark etti. Eğilip camdan içeri baktı. Seher Hanım kerevete oturmuş elindeki kitabı okuyordu. Sesini yükselterek dikkatini çekmek istedi. Bu kez cama daha sert darbelerle vurdu. Seher! Seher! Evdeki yaşlı kadın okuduğu kitapçığın arasına tesbihini yerleştirip uzandığı divanın üzerine bıraktı. Sonra pencereyi açıp camı tıklatan komşusuna döndü. En güzel yerindeydim. Veysel Karani tam dişlerini çekmeye başlamıştı. Seher Hanım her gün kendisine namaz vakitlerini hatırlatan komşusuna Veysel Karani'nin öyküsünü anlatmaya niyetleniyor, Her seferinde de 40 yıldır kendini tekrar eden sevinçli bir telaşla bitirmeye fırsat bulmadan abdest almaya zorlanıyordu. Madame Fotini, Seher Hanım'ın anlattıklarını yine gülerek dinledi. Komşusunun ağır işiten kulaklarının yarattığı mazerete sığınıp çoğu kere ezanı bilerek kaçırdığına inanıyordu. Her seferinde kar kış demez evinden çıkıp komşusunun camını tıklatarak namaz vaktini hatırlatırdı. Ezan okunuyor, gürültüden duymamışsındır diye geldim. İkisinin de gözlerinde bakışlarıyla konuşan bir şükran ve dostluk manzarası vardı. 60 yıllık bir yarenlik hissiyle birbirlerine hala ilk günlerin heyecan ve sıcaklığıyla sarılıp birkaç saniyelik sohbetin derinliğinde hasret giderirlerdi. Seher Hanım bahçesine çıktı. Küçük tulumbanın suyunda abdest alıyordu. Madame Fotini başında durmuş, sanki kaytaracağı endişesiyle 40 yıllık dostunu ikaz ediyordu. Dirseklerine kadar, dirseklerine kadar yıka. Sonra her dinin ortak kuralında bütün alemi kavrayan kutsallığın kendine düşen payını paylaşmak ister gibi fikrini söyledi. Hazreti Muhammed diyor ki, bedeni temiz olmayanın yüreğinde kir kalır. İsa da aynı şeyi söylemiş, Musa da. Sonra nar ağacının dalına asılmış havluyu alıp uzattı. Bak, şimdi tertemiz oldun işte. İyice kurulan, üşütüp de başıma iş açma. Seher Hanım, Madame Fotini'nin nasihatlerini dinlemiş, ikindi namazı için tertemiz olmuştu. Kendine göre doğru yönü bulmuş, gururlu bir tavırla yüklüğün bulunduğu ceviz dolaba yöneldi. Kendinden emin olmak istedi. Hareketlerini merakla izleyen Madame Fotini'ye baktı. Son bir duraksama daha geçirip emin olmak istedi. Kıble burasıydı değil mi Fotini? Madame Fotini tereddüte yer vermeyecek bir emniyet duygusu yaratmak istedi. Seheri eski günlerin güzel ve huzurlu ahengine bırakmak istiyordu. 60 yıldır hep aynı yerde duruyorsun ama hala her seferinde aynı tereddütü yaşıyorsun. Seni bunun için seviyorum. Kendine güvenmediğin yerde başkalarına güvenecek kadar cesur ve hoşgörülüsün. Madame Fotini içeri girip hasır sandalyeyi yüklüğün önüne getirdi. Seher Hanım'ın oturmasını bekledi. Yıllardır sürdürdüğü konuşmasına başladı. Artık çok yaşlandın. Namazın rükûnu da, secdesini de içinden geldiği gibi yerine getir. Eğilip kalkıp yorma kendini. İnsan isterse gözleriyle rükû eder, dudağıyla secdeye varır. Seher Hanım eline diklenecek bir fırsat geçmiş gibi sesini yükseltmek istedi. Olur mu hiç öyle şey? Madame Fotini bastırdı. Olur, paşalar gibi olur. Sen değil misin İslamiyet akıl dinidir diye söylenip duran? İşte akıl. Akılla doğruyu bulursan imanı da bulmuş olursun. Seher Hanım istifini bozmadan Sübhaneke'yi okumaya başladı. Tam Fatiha'yı okumaya başlayacaktı ki fikrini değiştirdi, namazı bıraktı. Madame Fotini'ye döndü. Sesine bir gurur ve bilgiç tavır kazandırmış gibi sertleşti. Hadi sen Eleni'ye git. Erişteli mercimek çorbası yaptım. Filip'in durumu iyi değil. Sıcak sıcak içersin. Üst üste üç çan sesi duyuldu. İlk güçlü çığlıktan sonra giderek cılızlaşan çağrı heyecanında bir tekrar hissi vardı. Kilisenin çan kulesindeki sahili gözleyen çocuğun sesi durgun sokağın pencerelerinde yankılandı. Yeni tekneler geliyor, tekneler geliyor. İzmir'in talihinde bir heyecanlı tereddüt yaşanıyordu. Bir yanda kurtuluşun sevincini yaşayanların boy vermiş gururlu duyguları, öte yanda ayıplı bir kaçışın geride bıraktığı hazin ve acılı mağlubiyet telaşı çatışıyordu. İzmir'in işgal edildiği gün can yakanlar şimdi kahırlı telaşlarla kendilerini sahile atmışlardı. Bir cehenneme koşar gibi korkulu ve çaresizdiler. Berber Nuri bu kaçışın gerisindeki ayıbı hatırladı. Ne kadar haşin ve tertipli bir yok edişin içinden geldiğini kimsenin fark etmesini istemiyordu. Dükkanın önüne çıktı. Bu kaçış sonu gelmez bir çöküşün telaşıydı. Hükümet meydanından dönerken gördükleri gözlerinin önündeydi. İsteseydi bu hatıraların acısını çıkartacak bir manzara hayaline dalabilir ve keyifli seyrin hakkını verebilirdi. Vazgeçti, dükkanına girdi. Aynada kendini seyretti. Gözlerinde Hasan Tahsin'in vurulduğu günün acısı vardı. O acı fazla direnemedi. Damlalar halinde yanaklarından döküldü. Etraf sonbahar gülleriyle doluydu. İri, sarı ve hoyrat güller. Boyunları büküktü. Kolay değil. İzmir hala cayır cayır yanıyordu. Ayrım sonu, sayfa 26.